Hoş geldiniz. Bir Odak Suriye programında daha birlikteyiz. Üçüncü programımızı yapıyoruz. Bu sefer üç arkadaşımla birlikteyim. Üçüncü programa has. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Serhat Erkmen, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Nihat Ali Özcan ve Mersin Üniversitesi'nden Kaan Kutlu Ataç'la birlikteyiz. Bugün Suriye'de bir anlamda dış güçleri konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran'ın Suriye politikaları nereden nereye geldi? Bugün ne istiyorlar Suriye'de? Suriye'nin geleceğiyle ilgili planları neler? Bu planlar Suriye sahasına nasıl yansıyor? Biraz bunun üzerine konuşacağız. İstersen Nihat Hocam senden başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Hep birlikte önce Amerika'yı konuşalım. Amerika ne istiyor Suriye'de? Nihat Hocam genel bir soru. İstediğini
şimdi anlat. Şöyle, geçen gün bu konuyla ilgili bir yazıda kaleme aldım. Yani Amerika'nın tabii Suriye'de son 10 yılda gelgitler yaşayan bir sürü farklı uygulamalar oldu. Ancak son birkaç yıldır bu James Jeffrey'nin ve ekibinin Suriye'de ilginç bir yöntem izlediğini görüyoruz. Şimdi bu yöntem bildiğimiz geleneksel askeri güç kullanmaktan öte, Suriye iç savaşının bir anlamda büyük bir zora soktuğu Esad rejimi ve Rusya'ya ufak bir ders verme üzerine gidiyor. Ve bunu da kurduğu alan ekonomiyle ilgili. Şimdi en son geldiğimiz aşamada gördüğümüz bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyor ki Suriye iç savaşının şu anda Esad rejimi ülke topraklarının %70'ine hakim. Ve büyük ihtimalle de Putin'le beraber askeri haritaya baktıklarında, İran, Putin ve de Esad baktıklarında zaferin bir tık uzakta olduğunu falan düşünüyor olabilirler askeri perspektiften baktığınızda. Ancak her iki tarafın tarihsel tecrübeleri bu türden bir iç savaş, 10 yıl süren bir iç savaştan sonra asıl zorluğun o son kalan bölümü almadan önce onu alırken aldıkları yerleri imar edip orada halkın hayatını normale döndürecek bir girişimin başlatılması olduğunu da biliyorlar. Yani hani her adım geçtiğinde zafere yaklaşıyorsunuz ama bir taraftan da zayıflıyorsunuz. Yani öyle hemen arkasından bir konvansiyonel savaş gibi zafere gitmiyorsunuz. Şimdi sorun böyle olunca gördüğümüz kadar gelinen aşamada Amerika şunu yaptı. Bir, tuttu Suriye'nin en önemli iki kaynağının, yani tarım, su ve onunla beraber petrolü. Biliyorsunuz Trump baştan beri kontrolümüzde deyip duruyor. Yani bir de yorum yapanlar da Amerika'nın sanki Suriye'deki petrolüyle abad olacakmış, çok zengin olacakmış alıp satıp gibi yorumlar yapıyor biliyorsunuz. Şimdi aslında Suriye'nin, yani Fırat'ın doğusundaki tarım alanlarıyla...
Bir parantez açalım burada. Tabii buyurun. Petrolün kontrol etmek sadece Suriye bazında değil, dünyanın pek çok yerinde Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan beri petrolü kontrol ediyor ama bu petrolü kontrol etmesi zenginleşmek amaçlı olmaktan ziyade başka ülkeleri kontrol etmeye yarıyor olmasından kaynaklanıyor.
Evet, aynen.
Bu Suriye'de de böyle oluyor. Suriye,
ya bu suda Esad'ı var edecek, çünkü bir ağır bir iç savaş. Şimdi orada rakamlara da baktım, Dünya Bankası'nın verilerine. Mesela Suriye iç savaşında mevcut konutların %25'i tamamen yıkılmış, %40'ı ağır hasarlı, sağlık ve okul sistemlerinin de %50'si gitmiş. Şimdi buna altyapı, elektrik, su, kanalizasyon, insan kaynakları, 11 milyon insanın yer değiştirdiğini falan düşünürseniz, yine Dünya Bankası verilerine göre Suriye'nin iflah olabilmesi için yaklaşık 250-300 milyar dolar para lazım. Yani en azından bir yıl içerisinde, diyelim ki 10 yılda normalleştirecekseniz, şöyle düşünün, Afganistan örneği var değil mi önümüzde? Mesela Afganistan örneğinin 20 yılda Afganistan iç savaşının Amerika'ya maliyeti 1 trilyon dolar. Yani askeri harcamalar bir yana, toplam sadece Afgan ordusunu ayağa kaldıracağım diye harcadığı para 140 milyar dolar. Yeniden kuracağım Afganistan'da ekonomik yapıları falan filan derken de 80 milyar dolar. Şimdi Suriye'de İran ve Rusya bir zafer kazanmaya çok yakın olduklarını düşünebilirler ama bunun böyle bir faturası var. Şimdi Amerika bunu nasıl yaptı? Önce oturdu, Fırat'ın doğusundan Esad'ı uzak tuttu. Rusları ve Esad'ı.
petrolün petrol esas bulunduğu yer.
Ya, petrol ve tarım alanları.
Tarım.
İkinci olarak da Suriye'nin yeniden yapılandırılması projesine katkı sunabilecek ne kadar aktör varsa, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeleri, bunlara ayağını kesti. Yani bunlara kesinlikle buraya para vermeyeceksiniz dedi. Onu da yaptı. Amerika'nın bu hamlelerine Avrupa Birliği de destek çıktı. Para vermeme konusunda kararlılar. Tabii bu arada İran'a uyguladığı ambargo var değil mi? Biliyoruz işte İran ambargosu. İran ambargosu İran'ın Hizbullah'a yaptığı desteği, verdiği parasal ve silahlı askeri yardımı da azaltmak zorunda kaldı. İran eskisi kadar bonkör değil. Yani Suriye İç Savaşı'na iyi o eskisi kadar bonkör olarak davranamıyor. Sonra ne yaptı? Amerika tuttu bu süreçte. Lübnan bankacılık sistemini kilitledi. Şimdi Lübnan çünkü...
Ne alaka diyorsun ama diyor. Ne alaka?
Hayır. Yani Suriye'nin nefes aldığı bir yerdir. Şimdi ha, yani dolayısıyla evet. Onu da kilitledi, kapattı. Sonra İsrail'in ufak ufak Esad'ı ve İran'ı dövmesini de cesaretlendirdi içeride. Çünkü bu da bir etki sürekli yaratan. Ve Türkiye perspektifinden de bakınca İdlib'de savaşın sona ermemesi ve askıda kalması konusunda neredeyse son bir yıldır Türkiye'yi de cesaretlendirmeye devam ediyor. Bunu yaparken de Türkiye'nin PYD ile olan ilişkilerinde göreceli bir şeyin, dinginliğin sağlanabileceği bir hikaye ortaya çıkardı. Şimdi tam böyle giderken tabii Amerika'nın şansı yaver gitti. Çünkü korona krizi ortaya çıktı. Şimdi korona krizi ve Libya'daki gelişmeler bu işin patronajı durumunda olan Rusya'yı ciddi manada sarsmaya başladı. Neden? Korona İran'ı da etkiledi. Lübnan'ı etkiledi. Suriye'nin kendisini etkiliyor. Ve Avrupa Birliği'nin ilgisini dağıttığı gibi Arap ülkelerinin de bu konudaki şeylerini, arzu ve isteklerine de gem vurdu. Yani çet vurdu sonuç olarak. Ve ardından da başlayan Libya kriziyle beraber Rusya farklı bir yola girdi. Şimdi bunlar aynı zamanda Rusya'yı da etkiledi. Hangi manada koronavirüs etkiledi?
Rusya'yı sonra şey yapalım. Rusya'yı bir sonraki turda konuşalım.
Hayır yani onu da etkiledi. Şimdi Amerika'nın bu yaptıklarının etkisini söylüyorum. Şimdi dolayısıyla şimdi Amerika şunu yapmaya çalışıyor. Esad'a sana burada böyle çok Rusya'ya öncelikle sana burada bedava bir zafer yok. Esad'a da diyor ki can yapma. %70'ini almış olabilirsin topraklarını ama gördüğün gibi asıl soru arkadan geliyor. Daha büyük çalışmadığın yerden bir soru geliyor. Nitekim yani son zamanlarda biliyorsunuz Mayıs ayının başında benzin satışları ile ilgili sivillere bir sürü sorunlar yaşanmaya başladı. Onun yanı sıra ikinci hamle olarak Suriye lirası savaştan önce 47 bir dolar 47 Suriye lirası. Ya bugün 2900 binlere falan inmiş. Hatta belki şeyde Serhat da takip ediyordur. Türkiye'nin bulunduğu bazı yerlerde Türk parası kullanılmaya falan başlamış. Ve Esad bu arada o geçmişte geleneksel olarak inşa ettiği ekonomik ilişkilerde bazı akrabalarına zengin olanlarla da yavaş yavaş araları açılıp kendi içine tartışmalar başlamış. Şimdi ben kişisel kanaatim evet Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de iç savaşı kolonluyor. Kolonlamaktan kastımız şu. Yer yer Suriye'nin içerisinde protesto sesleri yükseliyor. Mevcut ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili olarak bakın şeyden öte. Şimdi bu ekonomik protestoların niye kolonlama dedim? Çünkü Dünya Bankası verilerine göre biliyorsunuz Suriye İç Savaşı'nın nedenlerinden birinin 2009'dan itibaren Suriye'de baş gösteren kuraklık ve bunun neden olduğu ekonomik gelişmelerle ilgili olduğuna dair raporlar var. Hepimiz takip ediyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla da şu anda Amerika iç savaşı kolonlayıp kolaylıkla Rusya ve Esad'a, İran'a altın bir tepside bir zafer sunmanın önüne inanılmaz derecede bariyerler çıkarmaya devam ediyor. Ve biliyorsunuz bir de Sezar şeyi çıkardı, yaptırımı getirdi şimdi Amerika. Bununla beraber önümüzdeki günlerde muhtemelen Esad için daha kötü, Rusya için yani çok maliyetli bir Suriye zaferi ya da zafere bir tık kalmışken yeniden bir açmazla karşı karşıya kalabilir diye düşünüyorum. Amerikan perspektifinde hikayeyi böyle gördüğümü söyleyebilirim.
Tamam, güzel. Çok kapsamlı bir giriş oldu. Serhat, bu yeni yaptırımlar, bunların olacak etkileri, Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Nihat Hoca biraz Jeffrey'nin gelişinden sonra değiştiğini söyledi. Ondan önce nasıl olduğu konusunda da belki bir takım şeyler söylersin. Bir de tabii nereye gidiyor? Hani nihai hedefi konusunda bir fikrimiz var mı? Yoksa hani işin maliyetini Rusya ve Suriye'ye artırmanın ötesinde Amerika nasıl bir çözüm bekliyor? Bu konuda da görüşlerini bekliyorum.
Şimdi Nihat Hocam hakikaten çok kapsamlı ve harika bir şekilde özetledi durumu. Ben sadece onun bıraktığı boşluk alanları doldurayım sizin sorularınız çerçevesinde. Birincisi bu ekonomi şey yani Sezar yaptırımlarından girelim. Hakikaten bu Suriye içinde beklenilenden ya da umulandan daha fazla, daha ağır bir etki yarattı. Belki çoğu kişi ya işte İdlib'deki operasyon, işte Suriyeli Kürtler arasındaki güç mücadelesi, İsrail orayı vurdu falan buna odaklanıyor ama bu iş yani hani ekonomik, bu işin geldiği ekonomik safa öyle rejimin kolaylıkla kaldıracağı bir noktayı çoktan aşmış durumda. Ve kafasını kaldırıp son hamleyi yapıp da işte Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapabileceğim son yeri ele geçireyim diye düşünürken bir sürü yerden şey patlak vermeye başladı. Suveyda'da gösteriler yapılıyor, Dera'da gösteriler oluyor. Onu dönüp bastırmaya çalışıyor. Buradakine sorun bulmaya çalışıyor. İşte doğuya dönüyor falan. Yani bir şey bocalama aşamasına girdi. Yani geçen sene bu zamanlarda ne yaptığını daha iyi bilen ve bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinin de Suriye'de belli bir coğrafyadan yani kuzeydoğuya sınırlamış ve askeri zafere ulaşabilmek için önünde bir yol haritası bulunan bir rejim var. Fakat Amerikalıların son bir sene içerisinde araç gereci değiştirerek yani bu işi askeri yöntemlerden daha ekonomik alana yayarak yolu biraz buraya işi buraya çekmesi bence çok etkili oldu. Yiyecek içecek fiyatları inanılmaz derecede tırmandı. Yani öyle böyle değil. İnsanların maaşları ortalama bir üst düzey memurun maaşı sıradan günlük harcama içindeki herhangi bir iki kalemi almaya yetemeyecek duruma geldi. Yani bir kilo çay, işte 200 gram kahve, 5 kilo un falan aldığı zaman da maaşı bitiyor. Yani öyle bir pozisyona gelmeye başladı. Bu şimdi biz olayı söyledik ki meseleyi genellikle iç savaş perspektifinden görüp de tank, top, tüfek saydığımız için genellikle ihmal ettiğimiz konular ama sonuçta gündelik yaşama devam ettirilemediği bir yerde öyle ordu zafer falan da kazanamaz. Burası da bir gerçek. Dolayısıyla benzin çok zor bulunuyor, gaz zor bulunuyor. İnşaat malzemelerinin fiyatları çok yükseldi. Yani hani şimdi bir yeri inşa etmeye kalkacaksınız, Suriye'nin içinde malzeme alamayacak. Yani o aynada ve çok spekülatif hareketler de oldu. Yani para anlamında söyleyelim. Mesela bir ayda Suriye parası işte 1800-2000 yani bir dolar işte 2000 liraya vurduğu zaman önce bir 800 lirayı gördüm 3 ay kadar önce. İnanılmaz bir artıştı. Mayıs ayı başında bir anda böyle 1800-2000 lira çıktı. Aman tanrım ne oluyor dediler. Geçen hafta 3200 lira çıktı. Sonra ne olduysa bir müdahale 1900'e indi. Bu şunu gösteriyor. Birileri Suriye'de finansal piyasalarla spekülatif olarak feci şekilde oynuyor. Yani ekonominin hacmi küçük, dışarıdan gelen paraya ihtiyaç yüksek. Dolayısıyla yani büyük devletler için çok büyük bir maliyeti olmaksızın kolay manipülasyon yapılabilecek bir ekonomi burası.
Burada bu, isim ismini koyabiliyor muyuz? Kim oynuyor? Birileri oynuyor diyorsun da. Amerika Birleşik Amerika Devletleri diyebiliyor muyuz bunu?
Tabii çok net onlar oynuyorlar. Yani hani ve allak bullak etmeyi başardılar. Ve bu öylesine bir hal aldı ki insanlar artık üretim yok ülkede malumunuz. Çok sınırlı. Dışarıdan yardıma çok büyük ihtiyacı var. O yüzden her şey dövize endeksli olarak artıyor fiyatlar. Fakat maaşlar dövize endeksli artmıyor. İşi öylesine garipleşti ki artık yani garipliğin ve artık trajedi mi diyeceksiniz, ironi mi diyeceksiniz bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü olarak saydığı HTŞ'nin kontrol ettiği İdlib'de maaşları dolara endeksli artıralım kararı çıktı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Çok komik geliyor değil mi bir taraftan baktığınız zaman? Az önce hocamın dediği gibi bazı yerlerde Türk lirası kullanılmaya başlandı. Türk lirasında alışveriş yapmaktaki güçlük nedeniyle bu sefer bozuk para gerekti. Şimdi bozuk para gidiyor oraya. Ya bildiğimiz
maliyeli para. Evet.
Yani bu aslında bir anlamda rejimin uzun vadede bu bölgeleri sadece toplumsal ve siyasal anlamda değil, ekonomik olarak yeniden kendisini entegre edebilmesi için önündeki maliyeti de inanılmaz derecede yükseldi. Hani bir kasabayı ele geçirdiniz, 3 tane köyü aldınız, bir şehri aldınız gibi şeylerin ötesinde burada yeni bir ekonomik ilişki biçimi ortaya çıkıyor ve Amerikalılar bunu gerçekten çok düşük maliyetlerle, doğrudan ve dolaylı araçlarla iyi yönetiyorlar şu an. Ha, bunları niçin yapıyorlar? Hani nihayetinde Rusların tam anlamıyla başarısız olması için mi? Bence sonuçta bu işin herkes pazarlık masasında, yani siyasi masada, uluslararası camianda katıldığı bir yerde biteceğini biliyor. Ve oraya otururken sadece tankınla, uçağınla bir şey elde edemezsin. Bu şeyi kontrolün altında tutmak istiyorsan bizim önceliklerimizi, bu konuda burada ortaya çıkacak yeni siyasi yapı içerisinde bizim önceliklerimiz ve fikirlerimizle dikkate almak zorundasın noktasında. Ve bunun için baskı uygulamaya devam ediyor. Yani ben aslında bunun, bütün bu sürecin arkasında yatan nedenin ne olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan itişiyorlar çok açık bir şekilde. Suriye'nin kuzeydoğusunda işte böyle klasik şeyler var. Rus sırasının önünü Amerikalılar kesiyor, öbürü onu kesiyor. İşte devriye attırmıyorlar falan, böyle küçük oyunlar yapıyorlar birbirlerine. Tırnak içerisinde cilveleşiyorlar yani. Hani böyle değişik şeyler var ama öbür taraftan baktığınızda diyor ki ben burada bir siyasi, bu işin masada biteceği noktaya getirirken seni çok zorlarım ve oradan da kolay kolay kaldırmam. Hani bunu şuraya kadar da çekebiliriz. Şimdi biz sürekli İdlib meselesini konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha yoğun konuşacağız ama aslında hani M4, M5 sürekli olarak ya bu yollar falan, hani Türkiye'deki yollardan fazla bunları öğrendik bir dönem. Ama buranın bir önemi var. Bakın şöyle düşünürüz. Suriye ekonomisinin kalbi, her şeyi Halep. Üretimi de orada, ticaretin merkezi de. Şimdi siz diyelim ki yarın bir şey oldu ve Şam'daki yönetim, yani Esad yönetimi bütün ülkeyi bir şekilde kontrol altına. Bundan sonraki aşama öncelikle Halep'in yeniden inşası. Ki ülke ekonomisini canlandırabilmek için. Peki Halep'i yeniden inşa edebilmek için sizin neye ihtiyacınız var? Yatırım ve yardıma ihtiyacınız var. Halep'i dünya ekonomisine bağlayamadığınız sürece Suriye ekonomisini ayağa kaldırabilmeniz mümkün değil. Bunun dünya ekonomisine bağlantı noktası neresi? M4 çünkü.
M4.
Tabii M4 bunu Laskiye ve Tartus'taki, yani aslında Doğu Akdeniz'e çıkaran ana arter. Şimdi onu yaparken mesela az önce Nihat Hocam İdlib konusunda Türkiye'ye yani bir takım yeşil ışıklar attığını, Amerikalıların işini zorlaştırdığını söylüyor. Amerikalıların ben İdlib konusunu bile bu perspektiften gördüğünü büyük
görüyorum. Serhat pardon, yani şöyle.
Orada.
Pardon, yanlış anlaşılma olmasın. Yani Amerikalıların işini zorlaştırmıyor. Türkiye'nin İdlib'deki bu süreci sürüncemeye dökmesi, varlığını bu türden patanaj yaptırması, Amerika'nın o yani
Rusya'ya karşı oynamış.
Tabii yani onun
aynı fikirdeyim. Ben de onu demeye çalışıyorum.
Senkronize yani. Yoksa Amerikalılarla ters düşmüyor. Ters düşmüyor Ruslar, değil mi?
Ben de öyle söyleyeyim. Belki yanlış ifade ettim ama tam da onu söylemeye çalışıyorum. Yani Amerikalılar burada Türkiye'yi en azından İdlib konusunda söylemsel, belki bazı noktalarda eylemsel destek verirken Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib'deki çekişmenin kendi işine yarayacağını görüyor. Rejim açısından daha büyük bir sorun yaratacağını görüyor. Tamamen sizinle aynı fikirdeyim. İşte onun bir de ekonomik boyutu var. Çünkü hani M5 belki Suriye'nin iç ticaret, iç ekonomisi anlamında önemli. Fakat uzun vadede baktığınız zaman bunun dünya ekonomisine bağlantısının iki yolu var Halep'in. Bir tanesi Türkiye üzerinden, bir tanesi Doğu Akdeniz üzerinden. Hani şimdi bu olup biten şeyleri biraz o perspektiften görmek lazım. Ve köşeye sıkıştırdılar mı? Sıkıştırıyorlar. Yani burası açık. Ve bu başarılı olmaya devam edecek mi? Yani birçoğumuz Rami Mahluf'la Esad ailesinin geri kalanı arasındaki çeşitli aile içi mesele bu gibi görünüyor. Bu meseleyi İran'la Rusya arasındaki Suriye'deki güç mücadelesi ekseninde yorumladık. Doğru yanları da var. Epey doğru yanları da var. Ama öbür taraftan baktığınızda ortada bir sermaye var. Bu sermayenin nasıl paylaşım ve uluslararası alana entegre olmuş bir sermaye var. Yani özellikle Lübnan'daki finans çevreleri üzerinden. Bu sermayenin kendi içerisinde yaşadığı sorunları tetikleyen en önemli şeylerden bir tanesi de Amerikalıların bu konudaki baskısı oldu. İşin içine hiç petrolü katmıyorum bile ki çok önemli. Yani az önce Nihat Hocam da bahsetti. Ya şunu gördük biz. YPG'ye, PKK'ya Suriye rejimine petrol satmayacaksın diye diretti Amerikalılar baskı altına almak için. Dinlemediği zaman Amerikalıların PKK'ya bağlı tankerleri vurduğunu gördük. Yani hani bu konuda ne kadar ciddi olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi oydu. Rejime petrol satan tankerleri vurdunuz. Yapmayacaksın sana dedim bunu ve yapmayacaksın diye. Bunun etkili, belki elinde kalan nadir etkili araçlardan bir tanesi. Ama gayet etkili olarak kullanılıyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Hani bu şeyle ilgili, ekonomik entegrasyon meselesiyle ilgili. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde çok lokal ve ilkel bir ekonomi biçim var. Öncesinde böyle atölyelere falan dayalı bir üretim biçim var. Ayakkabı üretiyorlardı. Sınırlı bir tarım alanı vardı. Orada üretim falan vardı. Son dönemde bu iş yani bir buçuk yıl öncesine kadar falan rejimin geri kalanıyla hala çok yoğun bir ekonomik entegrasyon vardı. Yani zeytini üretiyordu, güneye gönderiyordu. Efendim tarım ürünlerini üretiyordu, güneye gönderiyordu, satıyordu. Bugün öylesine bir noktaya geldi ki bu iş, Suriye'nin iş tutumunu inanılmaz derecede zayıflattı. Çok basit bir örnek vereyim, sözü keseyim. Şimdi buğday hasatı zamanı hububat fiyatları tartışması var. Kimin umurunda normal şartlarda? Vallahi Suriye'deki insanlar için herkesin umurunda. Niye biliyor musunuz? Rejim, YPG ve muhaliflerin kontrolündeki alan birbiriyle pazar birbirine karşı olarak hububat alım fiyatlarını yükseltip şey yapmaya başladılar, rekabete girmeye başladılar. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Şöyle bir alaka var. Aslında bakacak olursanız yerelde bu işin ekonomik tutarı dar. Ama uzun vadeli olarak baktığınız zaman oradaki yani merkezle çevre arasındaki ekonomik entegrasyonun kopması ya da sürdürülebilirliğiyle çok yakından ilişkili bir şey. İşte ne bileyim Halep'in kuzeyinde, Rakka'da, İdlib'deki bu ürünü üreten adam gelecekteki ekonomik varlığını Şam'la olan ilişkisi üzerinden mi götürecek? Amerikalıların onlara PKK üzerinden açtığı dolaylı yollar üzerinden mi götürecek? Yoksa Türkiye'nin desteklediği muhalifler üzerinden Türkiye'ye getirerek mi götürecek? Bu onun geleceğe ilişkin bakışını da etkiliyor. Bugünden yarına olan bir şey değil. Gittikçe bir mücadeleye dönüştü. Yani dolayısıyla bu iş biraz ekonomik safhaya döndü bir taraftan.
Enteresan. Yani sahadaki askeri silahlı çatışmadan ekonomik mücadeleye dönmüş olması aslında bir taraftan iyi, bir taraftan farklı gelişmelere işaret ediyor. Ve ülkenin
ama silahlı çatışma da geliyor hocam. Onu da unutmayalım. O geliyor.
Onu ayrıca evet İdlib'de geliyor herhalde. Onu konuşacağız tekrar. Peki Kaan, şöyle aslında hocaları dinledin. Senin de bunlara ilaveten söyleyeceklerini alayım. Ama ekleyerek ben soracaktım. Serhat söyledi Rami Mahluf durumu. Ekonomi yani bir anlamda Rusya'ya bakarsan Suriye'nin oligarkı da Rami Mahluf idi. Ekonomiyi, enerjiyi büyük ölçüde kontrol eden güç. Bununla rejim arasında, daha doğrusu Esad ailesi arasındaki çekişme, mücadele. Bunu da bir resmin içine koyalım. Muhtemelen Amerika'nın yaptırımları nedeniyle zor duruma düşen Suriye ekonomisi açısından bu bağlantı da herhalde çok önemli. Diğer taraftan Amerika'nın son dönemde yani Türkiye'de pek çok şey çok basit yorumlanıyor. İşte İdlib'de Türkiye'ye destek oldu, destek olucu mesajlar verdi, aramız mı düzeliyor vesaire derken şimdi sizi dinleyince aslında İdlib meselesi Amerika için Türkiye ile tek alakalı değilmiş gibi gözüküyor. Aynı şekilde Serhat'ı dinleyince YPG-PKK bağlantısı da aslında Amerikan çıkarlarına hizmet ettiği ölçüde Amerika için anlamlı, etmediği zaman da cezasını veriyor gibi gözüküyor. Yani bütün bunları birbirine bağlayıp bu Amerika ne istiyor şu Suriye'de konusunu bir de sana sorayım.
Tamam. Şimdi Nihat Hocam'la Serhat Hocam öyle sıkı örgü ördüler ki boşlukları doldurmak gerçekten zor. En zoru da bana kaldı gibi. Ama şunu
bir dahaki turda seninle başlayacağım. Ondan zor olsun.
Tamam hocam. Şimdi Amerika'nın bölgede ne yapmak istediği ilgili aslında benim en üst yapıda söylemeye çalışacağım şey Amerika'nın jeopolitik olarak bir distraction'a girdiği, sarsıntıya girdiği ve bir muğlaklık yaşadığı. Amerika sadece bizimle ilgili bölgelerde değil ya da Suriye'de değil, genel bir jeopolitik yön sapması içerisine girdi. Suriye bunun içerisinde. Şimdi ekonomik meselelerle ve Amerika'nın bununla ilgili arka plandaki hem siyasi hem hukuki hem de diğer araçlarla Suriye üzerindeki yapıyı sarsıcı etkisi aslında bölgeyle tamamen ilgili. Şimdi yaptırım dediğimiz zaman bölgede Rusya'dan başlayan, İran'a gelen, bize gelen ve netice itibariyle Suriye'de çok aşırı şekilde yoğunlaşan bir yaptırımdan silsilesi var. Bu jeopolitik açıdan baktığınızda Amerika'nın üst perdeden, üst bakış açısından bir politikası görülüyor. Dolayısıyla Amerika'nın Suriye'de rejimin, zaferin şafağının aydınlığı mı yoksa gecenin karanlığına dönen bir yapıdaki kutup yıldızını çobana göstermesi gibi mi sürece girdiğini ifade etmek istersem muhtemelen...
Yani Amerika'nın dış politikasını senin kadar romantik anlatabilen olmamıştır diye tahmin ediyorum.
Şimdi tabii hocalarımın o teknik girişinden sonra olayı ben biraz daha böyle
çok güzel,
canlandırıcı
çok güzel
bir...
Yani, evet.
Şimdi Suriye'deki bütün problem benim anlayabildiğim kadarıyla Amerika perspektifinden baktığım zaman aslında ciddi bir yalpalamayla başladı. Şimdi Büyükelçi Jeffrey'nin Amerika'da Suriye özel temsilcisi olması şu tabii biz kamuoyu çok çabuk unutuyor. Bu IŞİD'le mücadelede de bir özel temsilcisi var. Yani ikili Amerika'nın kendi yapısı içerisindeki dış politika yapım süreci içerisindeki çoklu katmanlarla Suriye'ye girmeye çalıştı. Fakat bu genel olarak büyük güçlerin çok sizin de yani programın ifade ettiği gibi Suriye'ye odaklandığı zaman bunların iç içe geçtikleri yani otoyolda birbirleriyle hız yapan federal kurumların birbirleri üzerine geçtiğini gördük Suriye'de. Dolayısıyla Amerika'nın Suriye politikasındaki temel açmazlardan bir tanesi bir siyasanın yokluğunun neleri yol açabileceği ile ilgili. Tabii Türkiye'yi de çok etkiledi ve Esad'ı da çok etkiledi. Dolayısıyla Amerika'nın özellikle aslında bu biz hani isim olarak söyleniyor ama Suriye'de sivillerin korunma yasası, Sezar yasası olarak ifade edilen yapı aslında sivillerin korunması ile ilgili. Dolayısıyla Amerikan dış politikasındaki bu insani yönü de vurgulayan bir resmi ifade. Tabii bu yapı henüz şeye geçmedi hocam. Sezar yasası olarak ifade edilen yapı geçmedi. Bir iki gün içerisinde geçmesi öngörülüyor. Yani Haziran'ın ortası. Yani bu hafta yani gelecek hafta itibariyle muhtemelen
sonuçlar olarak geçecek. Ne bekliyorsunuz peki? Sonuç olarak oradan nasıl bir etki yapacak bu yasa?
Tabii. Şimdi hocalarım da ifade ettik mi? Uluslararası finansın Suriye'nin savaş sonrası ya da şu anda savaşın biraz dinginleştiği bir dönem içerisindeki yapısı içerisinde yeniden inşası ile ilgili çok ciddi bir yaptırım var. Dolayısıyla Sezar yasasının daha önceki Suriye ile yaptırımlardan ayrılan en önemli özelliklerden birisi artık üçüncü tarafların da yasa içerisine alınması. Daha öncekiler direkt rejim unsurlarındaki bireylere yönelik bir yaptırım süreciydi. Sezar yasası ise bunu uluslararası boyutta üçüncü kişilere de, devletlere ve aktörlere, bireylere de yansıtacak. Dolayısıyla Serhat Hocam'ın söylediği o Lübnan'daki bankacılık sisteminin çökertilip Lübnan'ın iflasa sürüklenmesindeki en önemli etkilerden birisi Suriye açısından yani hepimizin bildiği gibi Suriye'nin ekonomideki can damarı Lübnan çıkışıdır. Lübnan'daki yapılanmadır. Ve Lübnan ekonomisi her ne kadar oğul Esad'la, Beşer Esad'la beraber askeri olarak varlığını sonlandırmış gözükse de rakamlar tabii çok net bulmak mümkün değil ama konunun uzmanlarının ifade ettiği 50 milyar dolar civarında bir Şam parasının, Suriye'deki rejim yapısındaki Şam parasının Lübnan bankalarında kilitlendiği ifade ediyor. Yani şimdi bu paralar artık transaction'lar yoluyla, transferler, para transferleri yoluyla Şam'a gidemiyor. Çünkü yarın bir gün işler düzelip Lübnan'daki hayat tekrar normale döndüğü zaman eğer Amerika'nın kara listesine girdiyseniz iş yapamazsınız ve bitersiniz. Orta Doğu'da özellikle Lübnan ve Suriye'deki ilişkilerde de ailevi ilişkiler ve geçmişe dayalı ekonomik bağlantılar çok kuvvetli olduğu için ailenizin ve isminizin kötü bir Amerikan yaptırımları içerisinde anılmasını kimse istemez. Çünkü itibarınız sarsılır ve iş yapamazsınız. Sizin ifade ettiğiniz rejimin Maluf ailesiyle olan ilişkisine gelince, tabii tam bir ay önce 10 Mayıs'ta Esad'ın bir kararnamesiyle, başkanlık kararnamesiyle Homs valisi ticaret ve, şimdi bakanlığın adı da çok ilginç, Tüketicinin Korunma Bakanlığı. Ticaret ve Tüketicinin Korunma Bakanlığı var Suriye'de. Bu bakanlığın en önemli görevi hepimizin bildiği halka ekmek götürmek. Günlük tüketimle ilgili, bireysel tüketimle ilgili, hane halkının hayatını idame ettirmesiyle ilgili bütün süreci bu bakanlık kontrol ediyor. Bu bakanlık doğal olarak Esad ailesine yakın ve oradaki yapıyla da, yani Nusayri yapıyla da doğrudan ilişkili bir bakan. İlk defa burada Suriye'de Homs valisinin Barazi yeni bakan oldu. 10 Mayıs'ta göreve getirildi. Sünni bir yapısı var. Yani Sünni kökenli. Ve işte geçen programda ifade etmiştik. Nusayri yapıyla Sünni yapı arasındaki bu finansal geçişin, yani servet aktarımının artık savaş yorgunu bir Suriye'de Sünni aileye doğru akmasını sağlayabilecek bir hamle gibi gözüküyor. Fakat bir aylık süreç çok ciddi bir ekonomik yapıyı bozdu. Yani gerçekten çok ciddi. Tabii gösterilerin pazar günü başlayan, özellikle pazar günü alevlenen gösterinin, gösteri silsilesinin sloganlarına da bakmak gerekir. Şimdi bende bir alışkanlık var. Yani ifade etmek için, yani gösteri yapılıyor ama şimdi o gösteride neler söyleniyor ve rejim bu gösteriye nasıl müdahale ediyor? Çok fazla müdahalesi yok rejimin. Sertlik anlamında. Yani Amerika'da gördüğünüz gibi protestolara şiddetli bir şekilde, cedid bir şekilde bastırmıyor. Muhtemelen Esad rejiminin çok ciddi sarsıntı olduğu bir dönemde, bir de oradan tırnak içinde söyleyelim, muhaliflere ya da şimdi muhalifleri de ikiye ayırmak gerekiyor şimdi artık Suriye'de. Bir bildiğimiz klasik iç savaştaki muhalifler var. Bir de rejim içerisinde
ekonominin getirdiği,
evet, bir de rejime, yani rejime taraftar olup ama bunun içerisindeki yapıya muhalif olanlar ortaya çıktı. Dolayısıyla sloganlar Mart 11'de başlayan barışçı gösterilerdekilerle hemen hemen aynı ve fakat bir sorun var. Beşar Esad bundan muaf. Yani Beşar Esad'a karşı sloganların atılmadığı ifade ediliyor. Bu önemli bir gösterge. Dolayısıyla İki türlü bakmak gerekir. Amerikan yaptırımlarının bu ekonomik süreçle ilgili Esad'ı köşeye sıkıştırdığı muhakkak. Fakat bunun bir öldürücü darbe olarak Esad rejimi üzerine etkisi olabilecek midir? Yoksa ifade edildiği şekilde, yani köşeye sıkıştırılmış bir kedi tarafından köşeye sıkıştırılmış bir farenin birdenbire devleşip daha da güçlü bir hale dönebileceği ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Benim ifade etmek istediğim özellikle Amerika'nın bu politikasındaki amacının ne olabileceği, bir kere dengeyi bozdu. Yani rejimin son kazanımlarının olumlu yönde gelişmesiyle ilgili yola bazı mayın tarlaları ekledi. Şimdi rejim çok dikkatli olacak. Dolayısıyla tabii bu belki ikinci turda Moskova perspektifine gelmek gerekir. Burada önemli bir süreç, kazanmanın ya da kaybetmenin somut şekilde ölçümlendirilemediği bir süreçle karşı karşıyayız. Yani bunu ölçümlendiremeyeceğiz gibi gözüküyor yakın dönem içerisinde. Herkesin kazandığı ama hiç kimsenin kaybetmediği bir süreçle karşılaşabiliriz. Bu çok ciddi bir sorun. Yani ben gene Türkiye'ye geliyorum. Yani Türkiye açısından da burada bir sorun görüyorum ben. Üçüncüsü de savaşı sürdürmenin bölgedeki aktörlerin ya da olaylarla ilgili aktörlerin iradesini ne yönde etkileyeceğiyle ilgili bir sorun var. Dolayısıyla burada bir irade beyanının nasıl olabileceği ile ilgili bir süreçle karşı karşıyayız. Washington'dan baktığımızda bu iradenin net olmadığı ama Nihat Hocam'ın söylediği gibi Jeffrey'nin geçen programda da ifade etmiştik. Kolay bir zafer verdirmeyecekler Moskova'ya ve dolayısıyla kabusu yaşatma, Jeffrey'nin ifadesiyle Moskova'ya, Suriye'de bir kabusu yaşatmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Ama ekonominin en önemli konusu Fırat Havzası'ndaki Hinterland'ın nasıl kontrol edileceğiyle bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Fırat Havzası su. Orta Doğu su demek. Orta Doğu'da en önemli konusu hayatın devamı için çok gerekli. Halkın %80'inin yoksulluk sınırının altında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Yani sizler daha iyi takdir edersiniz. %80, yani 10 kişinin 8'i fakirlik ve açlık sınırı içerisinde geziyor. Bu çok ciddi bir sorun. Dünyadaki tahrip olmuş coğrafyaların en önemlilerden biri olarak ortaya çıkıyor. Yani Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen ve Suriye'den bahsetmek gerekir. Bu üçlü içerisinde. Dolayısıyla biz de burada bir sınırız. Bizim sınırımız. Geçişkenlikler malum. Kuzey Suriye'deki yapıyla ilgili geçişkenlikler malum. Türkiye'nin burada nasıl bir rol alabileceği, burada da bir ciddi muğlaklık gibi bir problemle karşı karşıyayız. Fakat Amerika'nın son toparlayalım
Türkiye için hocam. Ayrı program yapalım diyecektim. Evet.
Tamam. Tamam hocam.
Peki, yani Amerika'yı bitirmeden ortaya bir soru daha sormak istiyorum. Geçen bu hafta içerisinde bir diplomat arkadaşımla konuşurken, Türk-Amerikan ilişkileri konuşurken dedi ki, James Jeffrey'nin varlığı diplomatik olarak ve bürokratik olarak büyük tecrübeye sahip olan James Jeffrey'nin Suriye özel temsilcisi olarak atanması ve aslında bir anlamda Türkiye ile ilişkileri de kontrol etmeye başlamasından sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin çökmesinden kurtulduk. Bir anlamda James Jeffrey'nin bunda çok etkili olduğunu söylemişti. Siz de tabii Amerika'nın politikalarının dönüşümünü Jeffrey ile başlattınız. Ondan önce de McGurk vardı orada. Başka tür politikalar vardı. Acaba dönüşen Amerika'nın politikaları mı yoksa burada bir hakikaten James Jeffrey kişisel etkisi de var mı Suriye bağlamında? Türkiye'deki ben bu olduğu konu... kadar... Evet.
Pardon hocam.
Evet.
Ben bu konuyu anlamaya çalışıyorum. Yani Jeffrey ekibinin, James Jeffrey artı ekibi olarak ben anlamaya çalışıyorum olayı. James Jeffrey'nin yardımcısı bir emekli albay kara kuvvetlerinden, Amerikan kara kuvvetlerinden, Rich Outson. Bu ikilinin Türk-Amerikan ilişkilerinde bireysel olarak yoğun çaba gösterdiklerini açık kaynaklardan takip edebiliyoruz. Hem Jeffrey'nin hem Rich Outson'ın, yardımcısı Rich Outson'ın. Bu bir şans olabilir Türkiye için. Çünkü Türkiye aleyhine bu kadar yoğun bir Washington koridorlarında, yani Capitol Hill'de bu kadar yoğun bir Türkiye aleyhine bir süreç varken en azından yetkili ve sıfatlarını kullanabilen iki kişinin en azından seslerini duyurabildikleri noktalarda kimi frenlemeler yapabildiğini söylemek mümkün. Burada önemli bir konuyu ifade edeyim hocam ve orada kesin ben Jeffrey ile ilgili. Sonbaharda emekliliğini alacak, görevinden ayrılacak. Ekibindeki çok önemli kişiler de dahil. Dolayısıyla başkanlık sürecinin bu yaz sürecinde bu Serhat hocam daha tabii çok daha şey İdlib sürecinin bu çatışma, askeri çatışma dönüştüğü bir dönemde Türk-Amerikan ilişkileri de herhalde çok daha fazla gündeme gelecek gibi gözüküyor hocam.
Hocam bu noktada bir şey ifade edebilir miyim? Yani bu şey konusunda hani Jeffrey Amerikalılar falan. Yani Suriye'nin genelinde bazı noktalarda ortaklığımız var. İdlib konusunda eskiye göre daha yakınız falan ama bir şeyi atlamayalım, altını çizelim. Bu şey Barzani yanlısı, yani daha doğrusu YPG'nin, PYD'nin dışında kalan Suriyeli Kürt partilerle PYD'yi aynı çatı altında toplama yönelik bir süreç başlattılar biliyorsunuz. Ve bu süreçte epey bir ilerleme kaydedildi. Şimdi bu iş böyle çok göz ardı ediliyor, arka planda falan tutuluyor ama bir süre sonra karşımıza Suriye muhalefetinin, yani Türkiye'nin de kabul ettiği meşru muhalefetin parçası olan bu diğer Kürt partilerin heyetinin içerisinde PYD'lilerin de bulunduğu bir grubun dahil olduğunu, bunların da masaya onlar üzerinden getirilmeye çalışıldığını görürsek, acaba Amerikalılarla Suriye'deki pozisyonumuz şimdiki geçici bahar havasında devam edebilir mi? Yani bizim o konudaki sorunumuz çözülmüş değil çünkü o böyle bir rafa kaldırıldı. Yani bir diğer konularda biraz daha geride duruyor. Barış Pınarı'ndan sonra hani mesele birazcık daha itelenmiş gibi, daha çözülmüş gibi, çözülen bir şey yok. Ama işin hani siyasi ayarına baktığınız zaman yarın öbür gün Tevdem'den, efendime söyleyeyim, işte PYD'nin orada kurduğu bir sürü garip organizasyon var. Onlardan bir tanesinden bir de üstelik rahatsız edeceğim. Türkiye'nin de gayet iyi bildiği iki tane şeyin
İsim.
İsmin karşınıza çıkıp da diğerleriyle birlikte yan yana şeye getirildiğini görürseniz işte o zaman bir dakika ya hani bizim yaramız o kadar da kötü değildi moduna girebiliriz. Hani o rezervi bir tutalım aklımıza. Onu ifade etmek istiyorum.
Hocam tamam, son bir cümle söyleyebilir miyim? Bu özellikle Kuzey Suriye'deki Kürt yapılanması ile ilgili. Benim algılayabildiğim, okumalarımdan çıkarttığım bir ifade, fakat bunun üzerine çok çalışmak lazım. Kuzey Suriye'deki Kürt yapılanması, buna tabii Irak ve diğer İran ve Türkiye'yi de dahil etmek istiyorum. Türkiye'nin milli güvenliği açısından benim algılayabildiğim birinci derecede bir tehdit unsuru olarak görmemek gerekiyor. Buradaki yapılan, işte Serhat Hocam'ın ifade ettiği yapıya gelmek istiyorum. Yani eğer bölgede Türkiye bölgesel aktörlüğün dışında bir güç odağı olabilecekse ya da öyle bir iddiası varsa, Libya üzerinden de okumak gerekir bunu. Türkiye'nin milli güvenliğinde bu Kürt yapılanmasını, terör unsurlarını ve Kuzey Suriye'deki özellikle bugünkü gündem olan Kuzey Suriye'deki yapılanmayı ben Türk milli güvenliği açısından birinci derece tehdit olarak görmüyorum.
Peki. Nihat Hocam sen de bu konuda bir şey söyleyecek misin? Jeffrey ile ilgili.
Şimdi herhalde büyük ihtimalle daha sonraki yıllarda bu gelişmeler analiz edilirken herhalde birileri Jeffrey'nin hakkını verecek. Niye verecek bunu diye söylüyorum. Sonuçları biraz gördüğümüzde. Suriye politikası boyunca Amerika 6 ya da 7 asker kaybetti. Yani bu 10 yıl boyunca. Şimdi bu aslında bir yeni tip bir şeyin proxy, hem proxy war'un nasıl yönetileceğini kendi öğrendi. Bir hikayesi var, bir örneği var burada. Çünkü 6-7 tane askeri öldü. Ama DAEŞ'e karşı mücadelede 12 bine yakın PKK, yani oradaki PYD'linin ölmesini sağladı. Sonuç almak için. Yani bir devlet dışı bir aktörün 12 bin tanesine ne kadar yemleme, vaat, bir takım numaralar yapmanız lazım ki 12 bin kişi kendini öldürdü bu iş için. Bir vaat sonucu. Bunun bir de düşünün en az bir 4 katına yaralısı vardır. Böyle bir şeyde çatışma bağlamında baktığınız zaman. Birincisi bu. Tabii ikincisi, ikinci nokta biraz önce Serhat'ın söylediği gibi, dediğim gibi bu işin bir ekonomik ayağı var. Bunun bir askeri ayağı var. Bunun tabii ki bir Kuzey Suriye ile ilgili ve Türkiye'yi ikna eden boyutu var. Ben dikkat ederseniz öyle Amerikalılar Kuzey Irak, şeyde Kuzey Suriye'deki Kürtleri bir araya getirirken Türkiye'de büyük bir sessizlik var. Yani önce bir çıkış vardı ama sonra bir sessizlik var. Bu şunu gösteriyor. Büyük ihtimalle genel çerçeve üzerinde bir uzlaşmayla bu iş hareket ediyor. Yani APO'nun 20 sene sonra birdenbire Öcalan'ın telefon hakkını var ya, bu yarışmalardaki telefon hakkına benzer biçimde telefon hakkını kullanıp ardından da bir sessizlik durumunun gelmesi, biraz ihtiyatlı davranıp beklememiz gerektiğini söylüyor. Tamam, büyük ismi. Şimdi benim kaygım şu, tamam Amerikalıların bir niyeti var. Birincisi bence Rusya'ya bir ders veriyor. Verecek yani, bu dersi verecek. Çünkü Rusya'nın ne Ukrayna'da ne Kırım'da yaptığını ve yapabileceklerine dair böyle çok bu kadar özgüveni patlak bir şekilde davranmasının ona şimdi Suriye'yi çökmüş bir vaziyette. Şimdi şöyle düşünün, bir sonraki aşamada bu ayaklanmayı kolonlayıp Suriye'nin içerisinde ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı ikinci bir dalgalanma, ayaklanma ortaya çıktığında insan kapasitesini kaybetmiş bir Esad böyle bir ayaklanmayı yeniden bastırmak için bölgeye eşek yüküyle para harcamak zorunda kalan bir Rusya, elinde para kolmayıp Hizbullah'ı kaybetmiş olan bir İran meselesiyle beraber Rusya'nın böyle bir maliyeti karşılama gücü var mı? Bilmiyorum yani, var mı? Mustafa Hocam daha iyi bilir. Böyle bir gücü yok şu andaki duruma bakınca zaten. Petrol fiyatları, bütün bunlara. Ve büyük ihtimalle Putin bir seçimle karşı karşıya kalacak. Şimdi o yüzden Putin'in de acelesi var. Putin'in acelesi, yani bu iş tam patlak vermeden İdlib'i de içine alacak biçimde nasıl kontrol edelim ki masaya oturduğumuzda hiç olmazsa %70'ini kontrol eden bir Rusya olarak bu işte etkin olayım diye. Ama Amerikalılar açısından sorarsam bence Türkiye'nin belki de en önemli soru işareti, konuşup konuşmadıklarını bilmiyoruz. Bundan sonraki süreçte Amerika nasıl bir Suriye arzu ediyor? Yoksa kervan yolda düzülür deyip bekleyip bütün bu gelişmelerden sonra herkes pozisyonunu güçlendirip Türkiye zaten ben Suriye'deyim, belli noktalarda da varım. Behamal bundan sonra müdahil olacağım mı diye bekliyor diye sorarsanız evet, olabileceklere ilişkin çok ciddi ipuçları var. Ama ben tarafların bir planının, net bir üzerinde uzlaşılmış bir planının olduğunu sanmıyorum.
Peki sayın hocalarım, şimdi şöyle yapalım. Bir 10 dakika kadar daha bu sefer Amerika'nın biraz Fırat'ın doğusundaki politikalarını da konuşalım. Ondan sonra bu dış güçlerin Suriye ile ilgili politikalarını değerlendirmenin birinci bölümünü sona erdirelim. Ondan sonraki ikinci programda da Suriye ve Rusya ve İran konuşuruz. İsterseniz Serhat, belki senden başlayayım bu sefer. Ama mümkün olduğunca 10 dakikaya sığdırmaya çalışalım. İzleyicilerimizi sıkmaya açısından. Genel olarak Suriye politikalarını konuştuk Amerika'nın, ama Türkiye için de çok önemli olduğu için Fırat'ın doğusunda PYD ile, PKK ile ve diğer Kürt gruplarla ve oradaki aslında Arap gruplarla olan ilişkisinde nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerikalılar o bölgede iyice kalıcı, farklı bir biçimde kalıcı hale gelmeye başladılar. Ve hani her ne kadar Trump asker çekiyor, biz buradan gidiyoruz falan dese de son dönemde yaşanan, yani son 1,5-2 yılda yaşanan gelişmelerde o çekilmenin bizim daha önce düşündüğümüz gibi hadi pılını pırtını topluyor, çekiliyor, gidiyor şeklinde olmayacağı net bir şekilde ortaya çıktı. Yani burada mümkün olduğunca yönlendirebileceği bir siyasi miras bırakmaya çalışıyor. Kalıcı, üzerinde etkisi olabildiği bir siyasi miras bırakmaya çalışıyor. Fakat sahaya inince bir gerçekliği gördü. O gerçeklikte şu, bunu sadece ve sadece PYD ve Kürtler üzerinden yapamıyor. Yapması hem mantıksız hem mümkün değil. O yüzden mümkün olduğunca PYD'nin PYD'yi kullanarak genişletmiş olduğu etkisi
Serhat Hocam, sesin bir ara kesildi. Cümleni baştan alır mısın?
Çaldı. Bir daha söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Orayı şöyle toparlayayım. Burayı yani kontrol ettiği o suyu Fırat'ın doğusunda bir kısmı Deir Ezzur'da kalan bölge içerisinde, Rakka'daki bölgedeki demografik yapıyı da dikkate alarak bu işi sadece PYD ile ve Kürtlerle yapamayacağının farkına vardı ve bir şekilde Arapları entegre etmeye çalışıyor. Şeydeki yani bu operasyonları izleyen bir teftiş raporu var. 3 ayda bir yayınlanan. Bu düzenli olarak çıkıyor ve onlara baktığınız zaman bunun bir süredir işlendiğini ve PYD'nin özellikle hem askeri hem siyasi anlamda bölgedeki diğer Arapları da dışladığını, bunun rejimin ve Suriye'nin Rusya'nın buradaki faaliyetlerinin önünü açtığını, her ne kadar ABD'ye tamam dese de PYD'nin bu tamamı yerine getirmediğini ve bu nedenle de biraz elinin kolunun bükülmesi gerektiğini, yani onların bir takım teşviklerle veyahut zorlamalarla buna yönlendirilmesi gerektiği konusunda çok ciddi bir fikir oluşmuş durumda. Bu şunu gösteriyor bize toparlayacak olursak. Şimdi Fırat'ın doğusundaki alana baktığınız zaman bunun bir kısmının da nüfusun yoğunluklu alanı Kürtler'den oluşuyor. Ama Rakka ve Deir Ezzur'da petrol alanlarında yakın olan bölgelerde de çok sayıda Sünni Arap aşireti var. Yani burası Sünni Arap bölgesi. Bunlar Amerikalılarla işbirliği yapmaya uzak falan değiller. Fakat bunların ilişki yürütme biçimi gereği gelenin Amerikalı olması, Rus olması, X olması, Y olması fark etmiyor. Kim kendilerine daha fazla olanak tanıyacaksa, kim onların çıkarlarını daha gözetecek bir yapı kuracaksa onun için değerli oluyorlar. Bunu PYD'nin veya PKK'nın oradaki YPG'nin varlığı üzerinden yapamadıkları sürece başka bir aktöre her an yönelebilecek durumdadır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri o bölgeyi kontrol edebilmek için daha ikili bir yapıya yönelmek zorunda. Bununla Suriye'deki Kürt grupları arasındaki bağlantı ne? O da şu. Evet, Barzancı, Talabanici grupların oradaki varlığı çok zayıf. Hem toplumsal taban anlamında zayıf, hem askeri güç anlamında zayıf. Fakat onların elinde bir koz var. Uluslararası meşruiyet kozu. PKK'nın elinde olmayan şey de bu. Buna ihtiyaç duyuyor. İkisini bir araya getirmek suretiyle yapmaya çalıştığı şey tam da bu. Sahada karşılığı bulunan bir ama özellikle Türkiye tarafından terörist olarak görülen bir yapıyla sahada karşılığı zayıf ama uluslararası tanınırlık ya da iletişim erişim alanında bu daha işlevsel bir yapı var. Bu ikisini tek bir çatı altında toplayıp bu işi bu şekilde götürmeye çalışıyor. Buna Ruslar da uzak değil bu arada. Onlar da bu sürece destek verdi. Avrupalılardan da destek geldi. Fakat bunun neticesinde ortaya çıkan yapının Amerikalılar şurada farkında. Diyor ki bence, bak Arapları kontrol etme konusunda baskı aracı uyguluyorsun. Bu yaptığın bunları yakında bizden uzaklaştırabilir, sıkıntı yaratabilirsin. En azından siz bütün Kürtler bir araya gelip bir yapı oluşturun. Bunun denetimi konu güdümü sende, buna kimsenin şey yok. Ama bunlara da dahil etmezsen bunun sürdürülebilirliği zayıf. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla Amerikalılar özellikle Fırat'ın doğusunda bu projenin arkasında durmaya devam edecekler. Bu yakın bir zamanda daha yeni toplantıların, açıklamaların, belki bir takım idari düzenlemelerin falan da olduğunu göreceğiz Fırat'ın doğusunda. Bu diğer grupların da dahil olduğu bir şey. Tabii onlara güç falan verecekleri yok işte. Bunların peşmergelerinin orada büyük bir görev almasını falan düşünmeyin. Zaten doğrusu bir şeyleri de yok. Abartıyorlar o şeyleri. O ayrı mesele de. Ama ortaya çıkacak olan yapıda her geçen gün uluslararası arenada tanınırlığı, kabul edilirliği daha fazla bir şeye doğru yöneltmek için uğraşmaya devam edecekler. 2020 dediğimiz zaman bence 2020 Suriye'sinin İdlib ekonomik kriz dışında en önemli, en sıcak ve en çok gelişmeye açık gündem maddesi bu olacak. Özellikle yılın ikinci yarısında bunu ciddi ciddi tartışacağız gibi geliyor. Çünkü yani bu işte sadece KDP PKK ekseni bağlamında düşünmeyin. KDP'nin, KYB'nin ya burada YPG güçleniyor, PKK güçleniyor. Biz buna geçmişte böyle yapıyorlardı çünkü. Kendi yanındaki partilerle engel olmaya çalışıyorlar. Buna engel olabilecek güçleri de yok. Adamlar ekonomik bir darboğaza sürüklenmiş durumdalar. Orada durum berbat. Hiçbir şekilde direnebilecek durumları da yok. Yani orada biz çok ciddi ilerlemeler göreceğiz gibi geliyor.
Peki Kaan, aynı soru.
Tamam. Tamam hocam. Şimdi hocamdan devamla YPG'nin uluslararası camiadaki algısını eğer Türkiye'nin gücü yetiyorsa değiştirmesi gerekir. Yani bölgedeki Kürt Fırat doğusunun oradaki idari yapılanmanın, siyasi yapılanmanın, toplumsal, kültürel bunlar çok önemli. Türkiye'nin burada gücünün yettiğince kullanması gerekir. Yani dünyanın hassas olduğu bazı konular var. Yani Batı camiası, Batı dünyasından bahsedersek hassas olduğu konular var. Bunları işlemesi gerekir. Burada bir sorun olabilir bizim açımızdan. Tabii burada Kürt unsurların terör yapısının çok ciddi bir demografik mühendislik tecrübesi kazandığını biliyoruz Orta Doğu coğrafyasında. Dolayısıyla burada çok ciddi bir yetenekleri var. Kürt unsurlarının önemli bir yeteneği de büyük güçleri ve bölgesel aktörleri birbirlerine karşı oynama yeteneğinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle bu Kürtler için geçerli, Kürt yapılar için geçerli. Burada dolayısıyla alanda yaşamak için gerekli olan adaptasyon yeteneği güçlü gözüküyor. Kuzey Suriye'deki YPG yapılanması açısından. Burada Amerika için elinde koz olarak kullanabileceği, kendi iç kamuoyundaki dış politik yapım sürecini aktarabileceği önemli bir tehdit unsuru var. Yıllardır kullandığı IŞİD unsuru. Şimdi bölgedeki, Kuzey Suriye'deki Kürt kontrolündeki alanda 60 bin IŞİD bağlantılı bir yapıdan bahsediyor. Yani kontrol altında tuttu, hapishanelerde gözetim altında tuttu. Bunlar aileler, çocuklar, kadınlar dahil. Bunlar içerisinde 10'la 11 bin hardcore dediğimiz, yani sahada gitmiş, bizzat savaşmış, ciddi savaş tecrübesi olan bir yapıdan bahsediyor. Şimdi bunlar oradaki YPG'nin elinde tutuluyor. Şimdi bunların Amerika'ya nasıl bir koz olarak kullanabileceği, bunları düşünebiliyor musunuz? Yani peyderpey 1-2-1-2 böyle sahaya bıraksa, o uyuyan hücrelerdeyse. Zaten son dönemde ortaya çıkan örgüt kaynaklı haberlere de baktığınız zaman ya hücre basıyorlar, önemli bir mühimmat deposu ele geçiriyorlar, önemli bir kuryeyi ele geçiriyorlar, IŞİD bağlantılı. Dolayısıyla Amerikan kamuoyundaki bir algıyı, yani gerekli olduğuna dair algıyı sürekli canlı tutuyor iç kamuoyu açısından. YPG ile ilgili benim dikkatimi çeken önemli konulardan bir tanesi, Moskova ile Washington arasındaki, tabii buna kıta Avrupa'sındaki önemli başkentleri de eklemek gerekir. Moskova ile Amerika arasındaki ilişkilerde nispeten yetenekli bir diplomasi izlediğini söylemek mümkün. Kısa bir tespitle bitireyim hocam. Kuzey Suriye'deki Kürt terör örgütü çok enteresandır. Dünyada eğer yanlış bilmiyorsam ilk örgüttür. Hem Doğu Bloğu Moskova hem de NATO ve Amerika özel kuvvetler açısından eğitim alıp bunu sahada kullanan, Türkiye'ye karşı, bizim için önemli olan Türkiye, Türkiye'ye karşı kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani iki taraftan da çok özel askeri yetenekler, teçhizatlar, malzemeler alıp bunu kullanma yeteneğine sahip olmuş bir örgütten bahsediyoruz askeri açıdan. Kültürel açıdan baktığımızda, bölge yönetimi tecrübesinden baktığımızda, Amerika'nın en önemli, en üst düzey üniversitedeki hocaların gönüllü olarak bölgeye gidip YPG'li unsurları entelektüel düzeyde kapasiteleri yükseltecek eğitimler verdiğini de görüyoruz. Bunlar çok önemli gelişmeler. Yani bunları da çok dikkate almak gerekir. Amerika-YPG ilişkisinde şunu biliyoruz. Ünlü pazar telefon görüşmesinden sonra Trump'ın hemen ertesi gün Amerikan askerlerini sahadan çekeceğim açıklamasının Kürt unsurlar üzerinde nasıl bir hayal kırıklığı, tırnak içerisinde satılmışlık duygusu yarattığını da biliyoruz. Bu büyük güçler başka oyun kurma sürecine girdikleri zaman da yerel aktörler, hele devlet dışı aktörle oynuyorsanız bunu ciddi şekilde terk edebilirler. Çünkü bölgede başka oyuncular var. Bunlarla temasa geçirdiler ama bırakmaz. Çünkü bir asset'tir bu. Bir elinde kullanabileceği bir mal varlığıdır. Muhasebe defterinde, varlık fonunda ciddi şekilde yer alacaktır. Orta vadede kesinlikle bir öyle büyük bir satılmışlık olmaz. Uzun vadede de bu eğitim sürecinde eğer Kuzey Suriye'de tamamlarsa siyasi ve ekonomik kültürel anlamda farklı bir sürece gireceğiz. Amerika bırakmaz gibi gözükür. Bırakmaması da gerekir kendi stratejik dengeleri açısından.
Evet Nihat Hocam, son söz senin. Fırat'ın doğusu YPG, PKK artı orada böyle Amerikalıların zaman zaman heyecanla raporlar yaptıkları, hala varlığını sürdürdüğünü iddia ettikleri IŞİD'le olan mücadele. Ne oluyor?
Şimdi herhalde buna bir de İran meselesini katmak lazım ki onunla da
bağlantı var. Doğusunda, evet.
Şimdi önümüzdeki 100 yıl devam edecek bir hikayenin şöyle birkaç yıllık bir kesitinden söz ediyorum. Yani bu konuşma...
100 yıla bağladın olayı yani.
Ya ben bağlamıyorum. İşin doğası gereği bir 100 yıllık bir hikayeden söz ediyoruz. Öyle çok böyle şimdi falan bitecek bir hikaye değil.
Sürekli basında soruyorlar bu Suriye meselesi ne zaman gömer, bitecek yani, diye de 100 yıl...
Ya bizi gömer, bu işler bizi gömer. Böyle de devam eder. Yani aramızda genç arkadaşlar var, Serhat'ın. O der ki rahmetliler de bu işi konuşuyordu falan. Ya biz onlardan devraldık. Ulan o zaman ondan sonra kendi torunlarına bırakacak bu işi. Yani öyle bu mevzu değil. Niye mevzu değil? Yani şimdi sorunun ne kadar kompleks olduğunu işte hem Serhat hem Kaan ortaya koydular. Şimdi ne var diye önemli bir şey son zamanlarda ne var önemli bir şey diye sorarsanız tabii PKK açısından trajik gelişmeler vardır. Ben kendi kişisel perspektifim içinden söylüyorum. Birinci trajik gelişme bir büyük gücün proksisi olduğunuz zaman yani onun aleti haline dönüştüğünüzde doğal olarak o büyük güç ilişkide bulunan büyük güç sizi domine ediyor. Kendi hedeflerini size yediriyor.
Yani. Dayatıyor.
Evet. Tabii dayatıyor, yediriyor ve siz de onu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani mesela PKK için stratejik bir öncelik Türkiye iken birdenbire günün sonunda Türkiye'de sopa yemiş manada, şey anlamında dönmüş Suriye'de tam odaklanacağım burası benim derken tarihsel olarak kontrol ettiği Afrin'i kaybetmiş. Fırat'ın doğusunda kalan yerin ortasında da bir tane şeyi, alanı Türkiye'ye teslim etmiş Barış Pınarı'yla. Yani coğrafi bütünlüğünü kaybetmiş durumda. Geri kalanı Arap bölgesinde işte patanaj yapıyor. Bu noktada baktığınızda çünkü hem Arapların sorunu hem Kürtler Barzani Talabani takımıyla durumlu ya da kendi içinde tereddütleri var. Yani bu domine eden büyük güç acaba Suriye'dekileri tahrik edip dağdan yani Kandil'den koparabilir mi diye sürekli alarm durumunda. Yani böyle bir kaygıları, endişeleri var. Çünkü büyük güç söylerken Kandil'den söz etmemeye dikkat ediyor. Ama bunun yarattığı bir psikolojik etki de var. Yarın burada politik bir gelişme olduğunda yani Kandil'den biri gelip masaya oturmayacak. Sonuçta Amerika ile 7-24 bir arada olan birileri buraya oturacak. Dolayısıyla bunu yönetebilir mi? Kapasitesi var mı? Eskisi kadar bu tartışma konusu, bu bir. İkincisi, tabii çok bahsetmiyoruz ama Kuzey Irak, Irak'ta ve Kuzey Irak'ta önemli gelişmeler var değil mi? Yani bu koronavirüs, dolar, petrolün düşmesi, İran'ın Amerika'yla ilişkileri, seçim, hükümetin kurulması, bu koronavirüs tartışmalarının Kuzey Irak'taki Kürtlere petrol gelirlerinin verilememesi, biliyorsunuz Irak'ta bütçe 59-60 dolarla hesap edildi. Petrol düştü bu kadara, para yok. Şimdi onu ayakta tutan, Kuzey Irak'ı ayakta tutan ekonomik olarak Türkiye'nin nezaket, kibarlık ve anlayışıdır. Yani ticareti bir şekilde kesmedi Türkiye ki adama ölmesin diye. Yani gerçekten de zor durumdalar şu anda. Kuzey Irak'ta da çok durumda. Yani bu korona salgını ve dünyanın bütün bu ticari şeylerin ve doların düşmesiyle beraber. Şimdi onun üzerinden baktığınızda iş başka bir yere gidiyor. Bir de tabii son zamanlarda gittikçe hani köpürtülüyor mu, doğru gerçekten mi? Daha işteki şeyler, hareketlenmeler de tabii. Bir de buna işte Amerika'nın Bağdat ve işte Şiilerden gelen tepkiler üzerine askeri varlığının bir kısmını kuzeye taşımış olması. Yani özellikle Kuzey Irak bölgesine taşımış olması. Orayı düşündüğümde daha kompleks hale getirdi. Ama 10 yıl sonra yani Suriye Savaşı'ndan sonra dönüp baktığınızda bu sonucu başlangıçta belki öngörmek çok mümkün değildi. Yani herkesin yani iş belirsizliğe doğru gideceği belliydi ama şu geldiğimiz noktada yönetilebilir bir durumda. Yani öyle hiç kimse için kesin bir şunlar kazandı, bunlar kaybetti, şöyle oldu diye bir şey. Bu yönetilebilecek bir süreç. Bu süreci nasıl yönettiğinize bağlı olarak da gelişmelere tanıklık edeceksiniz. Ama bu sürecin sonunda yani PKK devlet kuracak. Burada şunu yok. Yani sonuçta evet yanında silahlı güçleri var. Canınızı yakabilir, kafanızı, sininizi, asabınızı bozabilir ama siz de onu canını acıtabilirsiniz. Doğal olarak da onun talepleri ya da işte almaya, uğraşmaya çalıştığı hedefleriyle sizin bunu önleme şeyleriniz, çabalarınız bu anlamda zaman zaman gündem dışına çıkacak, zaman zaman gündeme gelip yerine oturacak. Ama biraz önce konuştuğumuz o Suriye'deki mevcut gelişmelerin resmini, yani sonucunu daha alamadık. Şimdi bu ayaklanmanın kullanılmasından sonra onu bir göreceğiz. Rusya'nın nasıl tepki vereceğini göreceğiz. Arkasından yani bu tepki Rusya'nın belli, elindeki çekiç var. Rusya sonuç olarak çimiç olarak görecek. Yani çakmaya çalışacak ama gördüğünüz gibi Amerika 5 askerle yani biraz da Rusya'ya hibrit savaş nasıl yapılır farklı versiyonlarını uyguluyor şimdi. Yani öyle diyor 6-7 adam kaybedip Suriye'de bak nasıl politik askeri ortam, ekonomik ortam, sosyal şeyler ortam nasıl şekillenir. Şimdi bütün bunlara bağlı olarak gelişecek. Dolayısıyla bu 100 yıllık hikayemizin şu anda bu tartıştığımız konusu tali bir bölüm olarak kalıyor.
Mukaddime.
Tabii. Tali. Yani, dolayısıyla şu anda tali ve geride kalmış bir şey. Fakat öyle mekanik bir biçimde şunu yaptık, bunu aldık, bunu verdik diye bir şey yok. Şimdi gördüğünüz gibi çok karmaşık. Yani Arap, Kürt, Kürt, Kürt, Kürt, Kürt ilişkisi. Türkiye'nin buraya müdahalesi. Amerika'nın varlığı, Rusya'nın Kürtlerle ilişkisi. Bu arada işte ara sıra parmağını sökmeye çalışan bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Türkiye'ye kazık atmak için. Öbür taraftan İran içinde bulunduğu durum, İran. Yani gördüğünüz gibi önümüzdeki 100 yıllık mevzu uluslararası ilişkiler disipliniyle uğraşanlar için iyi haber. Daha çok makale yazılır, çok kitap yazılır. Medya mensupları boş kalmaz. Dolayısıyla evet insanlık için kötü bir durum olabilir ama bu disiplin için fena olmayan yeni aktörler, yeni analizler, yeni yorumlar için önümüzdeki 100 yıl devam edeceğiz. Tıpkı bunlar
yani,
gibi 20 yıldır devam ediyoruz Mustafa Hocam.
Yani, uluslararası ilişkiler disiplinin de insanlık içerisinde oturttuğun yeri böylece görmüş olduk. Yani, ha,
tabii 20 yıl önce de aynısını konuşuyorduk.
Konuları tartışmayı seviyoruz yani.
Ya 20 yıl önce de konuşuyorduk aynı konuları biliyorsunuz. Doğru, şimdi doğru. Görecek 20 yılda da konuşulmaya devam edecek.
Yani peki, arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Suriye'de uluslararası güçlerin politikalarını konuşmaya başladık. Bu programda, bu bölümde, birinci bölümünde diyelim, Amerika Birleşik Devletleri'ni konuştuk. ikinci bölümde, bir sonraki programda Rusya ve İran'ı konuşacağız. Konuklarımız kimlerdi? Serhat Erkmen, Nihat Ali Özcan ve Kaan Kutlu Ataç. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz.